Lozan'dan bugüne ne değişti? 24 Temmuz 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı adına bitiren anlaşmanın, yani Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüydü. Bu anlaşma ile paramparça olan Osmanlı coğrafyasının geride bıraktığı dev topraklar başka sahipler buldu. Bu anlaşma ile şu anda Orta Doğu'nun kapısında bir Türkiye var. Aslında amaç 1. Dünya Savaşı'nın başından beri Osmanlı'nın değerli topraklarını ele geçirebilmekti. Osmanlı istese de istemese de bu savaşın bir parçası olacaktı. İçten içe zayıflamış imparatorluk, tüm sinsi planların, gizli anlaşmaların hedefindeydi. Savaştan 6 yıl öncesinden itibaren kağıt üzerinde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı. 1908'de Rusya ve İngiltere, 10 Nisan 1915'te İngiltere, Fransa ve Rusya, 26 Nisan 1915'te İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapılan anlaşmalarla zaten Osmanlı toprakları çoktan sahiplerini bulmuştu. Bu gizli planları ise bugün dahi kendisinden sıkça söz ettiren 9 Mayıs 1916'da yapılan gizli anlaşma Sykes-Picot izledi. Bu anlaşma tıpkı diğerleri gibi yürürlüğe girmemiştir. Ama Osmanlı kalıntıları üzerinde yapılan gizli paylaşım tam olarak anlaşmadaki şekilde olmasa da hayata geçirilmiştir. Bölünmüş Orta Doğu bu gizli planın eseridir. Aslında başlangıçta Sykes-Picot planının Sèvres Anlaşması ile resmiyete kavuşacağı hesaplanıyordu. Fakat Anadolu toprakları üzerinde kazanılan zaferler ve hilafetin kaldırılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temellerinin atılması planları değiştirdi. Sèvres de rafa kaldırıldı ve Orta Doğu Lozan'a göre şekillendi. Bugün 1. Dünya Savaşı sonrasından beri yürürlükte olan tek anlaşma Lozan Anlaşması'dır. Lozan belki Türkiye topraklarının varlığını korudu. Fakat Osmanlı'dan kopan Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar korunamadı. Sykes-Picot zihniyeti devreye girdi ve Osmanlı vilayetleri ülkeler halini aldı. Tek bir imparatorluğun parçalarının arasına sınır, kardeşlerinin arasına husumet girdi. 600 yıldır barış içinde yaşayan Osmanlı halkı, kardeşliklerini unutup suni sınırların koruyuculuğunu yapmaya başladılar. Araya konan yapay çizgiler, bir anda tüm kavgaların, çatışmaların, tahammülsüzlüklerin ve savaşa doymayan Orta Doğu geleneğinin sebebi haline geldiler. Şu anda neredeyse 50 ayrı parçaya bölünmüş Suriye, 3'e bölünmüş Irak, çıkış kapısı olmayan ve Müslüman alemi tarafından terk edilmiş Gazze, çatışmaların son bulmadığı Libya, bir türlü sakinleşmeyen Mısır, kardeş kavgasından dolayı kan ağlıyor. Kardeşler dinlerine, mezheplerine, etnik kimliklerine göre bölündükçe kardeş kanı akmaya devam edecek. Çünkü bu trajediyi zaten bölünen ve parçalanan kardeşlikler başlatmıştı. Osmanlı elbette mükemmel değildi. Fakat Osmanlı'nın en güçlü dönemi daima iman ve kardeşliği ayakta tuttuğu dönem olmuştu. Bu değerlerin unutuluşu ise Osmanlı'ya yıkım, Orta Doğu'ya ise bölünmeyi getirdi. 600 yıl boyunca tüm dinlerin barış içinde yaşadığı Kudüs, bugünün en çatışmalı bölgelerinden biri haline geldi. Çünkü insanlar birlikte yaşama arzularını yitirdiler. Birbirlerine olan sevgilerini ve kenetlenme duygularını kaybettiler. Farklı gördükleriyle kucaklaşmak yerine onlardan uzaklaşmayı tercih ettiler. Kendi ırkı, kendi dini, kendi mezhebi dışındakilere tahammül edemez hale geldiler. Sykes-Picot'un haince bir planı olan milli egoizmi bir anda benimsediler. Her bölünmenin daha fazla husumet, daha fazla ayrılık ve daha fazla huzursuzluk getireceğini öngöremediler. Batı 1916 planı ile bir hata yaptı. İdare, denetim ve sömürünün bölerek daha kolay olacağına inandı. Aynı Batı şu anda kan ağlayan Orta Doğu'ya çözüm bulmaya çalışıyor. Kendi askerlerini o topraklarda kaybediyor. Harcamalarını o toprakları bombalayan insansız hava araçlarına yapıyor. Kendi sınırlarını Orta Doğu'da uyanmış olan radikalizm belasından korumaya çalışıyor. Bölmenin bedelini ağır ödüyor. Şimdi geçmişten ders almanın tam vaktidir. Orta Doğu'nun sorunlarını çözmek adına Orta Doğu'yu daha küçük parçalara ayırmayı, zaten bölünmüş toprakları 33 ayrı ülke haline getirmeyi hedefleyen Amerika planı, daha büyük felaketlerin başlangıcı olabilir. Nefretin sevgiden daha hızlı ve daha güçlü yayıldığı bu naif ortamda sorunların tek çözümü ittifaktır. Orta Doğu halklarına tıpkı kendi atalarının yaptığı gibi birlikte dostluk içinde yaşayacakları bir ortamın tarifi yapılmalıdır. İttifak, barış için olmazsa olmaz bir şarttır. 1916'da bir İslam İttifakı fikrinden çekinmiş olan batılı güçler, benzer endişeleri kuşkusuz bugün de yaşıyorlar. İşte bunun için meydana gelecek İslam İttifakı'nın başka dinleri ve milletleri hasım görmeyen, dünyaya kardeşlik ve barış duygusu getirmeye dayalı bir birliktelik olması gerektiği, Orta Doğu ve Batı toplumlarına tarif edilmelidir. Bu Kur'an'da tarif edilen ittifak şeklidir. Zaten Müslümanlar ancak böyle bir ittifakı hedeflerlerse başarılı olabilirler. Unutulmamalıdır ki, Orta Doğu'da ırk, soy, mezhep veya başkalarına düşmanlık üzerine kurulu her suni ittifak yıkıma uğramıştır. Şunu unutmamak gerekir. Orta Doğu'da suç istenildiği kadar zalim diktatörlere, radikal örgütlere, batılı güçlere atılsın. Asıl suçlu birbirlerine olan sevgilerini büyük ölçüde yitirmiş ve parçalanmış olan Müslüman alemidir. Batı eğer gerçekten Orta Doğu için çözüm arıyorsa, modası geçmiş, dahası tümüyle başarısız olmuş, yeni Sykes-Picot planlarına ağırlık vermek yerine ittifakı ve sevgiyi teşvik etmelidir. Kur'an'a dayalı barışçıl bir ittifak sadece İslam alemini değil, tüm dünyayı kalkındırıp geliştirir. Sadece barış getirmekle kalmaz, dinler ve milletler arası kardeşliği de pekiştirir. O zaman harcamalar silahlara, dronelara, savaşta yıkılan şehirleri yeniden inşaya değil, yoksullara, üniversitelere, sanayiye ayrılır. O zaman artık küçük bedenine mermi isabet etmiş bebekler görmeyiz. Sayın Adnan Oktar'ın Arap News'te yayınlanan makalesiydi.